Ayrım 42.
Olmaz. Sen mühendissin, bileceksin. Evle birlikte bir de lokanta yapsa kaça çıkar? Otur hesap et. Çok pahalı olmasın. Canım, neden keyfimi kaçırıyorsunuz? Ben buraya süt içmeye geldim. Olmaz. Otur, yaz, çiz. Ben sana söylerim nasıl yapılacağını. Bizim evden biliyorum. Yakınlarda kum ocağı var mı? İyi, kendin getirirsin. Kamyonu ameleyi tut, yüklet. Daha ucuz olur. Baba, şimdi hesap yapmak istemiyorum. Bugün dinlenmek istiyorum. Dinlenirken de çalışmalı. Ne kadarcık iş? Metrekare hesabıyla yap. Şimdi söylediğim gibi çiz oraya. Geride kaldın işte. Dinlemiyorum seni. Olmaz. Seni hiç duymaz. Marangozu çağırırsın, burada yapar. Gözünün önünde. Malzemeyi sen al. Kayınpederinin dünyasını düşündü. Başını kaldırmadan çalışan insanlar, durmadan biriktiren yorgun yüzlü erkekler. Burada olduğumu bir bilse, bu yeri satın almak için geldim babacığım. Sizden gizli biriktirdiğim paralarla. İyi, yüzü güldü. Otomobili almakta acele ettiğini söylemiştim. Önce başınızı sokacak bir yer lazım demiştim. Senin gibi bir daha başımı çıkaramamak için mi babacığım? Bütün gün okur. Faydalı bilgiler tabii. Boyuna hesap yapar. Balkonun üstünü kapattık, cam mekan yaptırdık. Hiç yoktan bir oda kazandık. Mutfağın yanındaki balkonda duran tenekeleri buraya taşıdık. Gaz bidonunu da şuraya taşıdık. Şu girintiye de bir dolap yaptırdım. Yatak odasında sandıkta duran eşyayı koyuyoruz içine. O sandığın yerine de oturma odasındaki çalışma masamı koydum. Salon ferahladı. Bulutlar aralanıyor. Hava açacak. Güneşi göreceğiz. Bir sigara yaktım. Kahvaltımı bitirmişim. İyi çalışmalar kayınpeder. İyi değiştirmeler. Ben artık sadece sütümü içeceğim. Güneş asfaltın üstünde parlıyordu. Kır çiçekleri yağmuru sevmişti. Bana çiçeklerin adlarını kim öğretecek Oldrick? Yeni şeyleri öğrenmek için çok vaktiniz olacak efendimiz. Ne kadar iyisin Oldrick. Benim bütün ihanetlerime göz yumuyorsun ve bana doğru yolu göstermiyorsun. Bir gün bu çiçekler o kadar büyüyecek ki bütün reklam demirlerini örtecek. Sarmaşıklar reklam levhalarına sarılacak ve tabiat medeniyeti yutacak. O zaman biz ne olacağız Oldrick? Biz her zaman yolda olacağız efendimiz. İleride bir ağaç topluluğu görüyorum Oldrick. Suyu görünce bir araya gelmişlerdir herhalde. Bir akarsu olmalı aralarında. Arabayı çimenlerin ortasında durdurdu. Sürekli akan çeşmenin yanına geldi. Selim böyle çeşmelerde her tarafını ıslatırdı. Suyu da içemezdi istediği kadar. Oysa bazı insanlar vardır, en çamurlu yerlerden bile kolalı beyaz gömleklerini ve açık renk pantolonlarını kirletmeden çıkarlar. Böyle adamlar hayatta başarıya ulaşırlar Oldrick. Selim nereye tutunacağını bilemezdi. Bir eliyle çeşmenin duvarına dayanmaya çalışırken öbür elini suya uzatır, dengesini bulamaz bir türlü. Ayakları çamura batar, dudakları suya yetişmez. Islanırız, gene kururuz. Ne yapalım? Yüzünü yıkadı, saçlarını ıslattı. Saçlarım azalıyor. Yalaktaki suda yüzünü seyretti. Tenim daha genç, derim gergin. Yaşlanmış olsaydık bunu yapabilir miydik? Tolstoy 90 yaşında yapmış efendimiz. Ben Tolstoy değilim Oldrick. Tolstoy entelektüel bir devmiş. Ufak tefek olduğunu söylüyorlar efendimiz. Üstelik geleceği düşünemiyormuş. Büyük bir ümitsizlik içindeymiş. Bizimle birlikte gelseydi ne iyi olurdu. Yanınıza kitap aldınız mı efendimiz? Hayır, ama almalıyız. İlk girdiğimiz kasabada bir kitapçıya koşalım hemen. Yazmak konusunda da artık biraz iyimser misiniz efendimiz? Şimdi bunu bırakalım. Şimdi bunu bırakalım. Sonra düşünürüz. Kafamı toparlamalıyım biraz. Kayınpederlerden, para biriktirmelerden, öfkelerden sıyrılmalıyım biraz. Arkasında bir otomobil durdu. Gördün mü Oldrick? Beni lafa tuttun. Suda kendini seyreden bir adamı seyretme imkanını verdin başkalarına. Arkasına döndü. Şişmanca genç bir adam, yanında bir kadın. Adam elinde plastik bir bidonla arabadan indi. İyi, su almaya gelmiştir. Bize yaramazlar. Hemen gidelim. Hayır efendimiz. İnsanların gözlerine bakabilmelisiniz. Sizin ne yaptığınızı kimse bilmiyor. Bilseler de daha rahat bakmalısınız. İsa da bakıyordu deme sakın. Ayrıca o zenginlerin cennete girebileceğinden çok kuşkuluydu. Biliyorsun. Şişman adam yaklaştı. Seyrek, siyah saçlı, beyaz tenli bir adam. Turgut tekrar suya doğru eğildi. Gençlik gitmeden saçlar insanı bırakıyor diye düşünüyordum. Adam gülümsedi. Elindeki bidonu çeşmeye uzatarak benim kadar olmasın dedi. Bu çeşmenin suyu gibi yoktur. Ben Ankara'ya gidiyorum yavaş yavaş dedi Turgut. Güldüler. Şişman adam bidonunu doldurdu. Turgut yarı saydam ve yeşil bidonun içinde suyun görüntüsünü beğenmedi. Adama arkasını döndü, arabasına bindi. Şişman adamın uzaklaşmasını seyretti pencereden. Şişman adam işte. Suyun bidon içindeki görünüşünden anlamaz. Kasabaya gidelim Oldrick. Kitap alalım daha iyi. Biliyor musun Oldrick? Adama az kalsın gidiyordum yerine gidiyorduk diyecektim. Yabancılar için kasabalar birbirine benzer. Kasabada yaşayanlarsa sayılmayacak kadar değişik özellikler bulurlar kasabalarında. Bir kasabada günlerce kalırsınız. Belediye parkında oturmaktan, derenin kenarındaki gazinoda gazoz içmekten, hükümet meydanındaki çok katlı 2-3 binayı görmekten içinize sıkıntı çöker. Tozlu yollardan geçen şehirler arası otobüsler bile bir yenilik getirmeye başlar size. Sonra bir gün bir yerde o kasabanın yerlilerinden biriyle tanışırsınız laf olsun diye. Neye kasabasında bulunduğunuzu söylersiniz. Size hemen bir takım yerleri saymaya başlar, gördünüz mü diye. Kasabanın bitip tükenmez güzelliklerinden, yakında bulunan tarihi zenginliklerinden bahseder. Gitmiş olduğunuz lokantayı beğenmez. En iyi lokantayı nasıl öğrenmediğinize şaşarsınız. En iyi otelde kalmışsınızdır Allah'tan. Onu da nasıl beğenmediğinize şaşar. Büyük şehirlerde bile bu kadar temiz bir otel bulunmaz. Ya şehir parkı, ya hükümet meydanı. O zaman daha önce söylediklerinin gerçek değerini anlarsınız. Büyük şehirlerde gördüğü hiçbir bina, hiçbir tabii güzellik kasabasını unutturamaz ona. Zaten biraz hayal güçleri olsaydı bu tek katlı dükkanlarla dolu sokaklarda bütün gün dolaşabilirler miydi diye düşündü Turgut. Peki derler, hiçbir tarafını beğenmediniz. Çarşıyı da mı güzel bulmadınız? Çarşı mı? Donar kalır insan. Ne çarşısı? Yan yana dükkanlar, yeşil boyalı, mavi boyalı dükkanlar. Sokaklar biter, dükkanlar bitmez. Bu karışık sokaklarda bu dükkan denizinde kitapçıyı nasıl bulacağız Oldrik? Burada galiba yalnız kasabalıların ihtiyaç duyduğu şeyler satılıyor. Bisikletler, halılar, koltuklar, dolaplar, her şey taksitli. Otobüs acenteleri. Şirketimiz bu yıl aşağıda fotoğrafları görünen sayın hacılarımızı kazasız belasız Mekke-i Şerif'e götürüp getirmiş ve bu mukaddes seyahatlerinde kendilerine her türlü rahatı temin etmiştir. Cama yapıştırılmış bir sürü vesikalık fotoğraf. Bir sokak fotoğrafçısında çektirilmiş herhalde. Sayın hacıların yarısının gözleri kapalı. Hepsi birbirine benziyor. Bir adam çıktı yazıhaneden. Turgut'a ne istediğini sordu. Kitapçı dedi Turgut. Kitapçı arıyorum. Bu adam muhakkak beni dini eserler satan bir yere gönderir. Neden göndersin? Eliyle ileri işaret etti. Soldan birinci değil, ikinci değil, üçüncü sokağa girin. Halıcı Musa'dan iki dükkan ötede. İyi. Bizim kitapçı diye yazar üstünde dükkanın. İyi. Bizim kitapçıymış Oldrik. Bizim kitapçı olduğuna göre bizim istediklerimizi buluruz orada. İstersen Kan Kalesi'ni bile alırız. Hayır. Onları hükümet meydanına çıkan bir sokağın başında satarlar. Neden mi diyeceksin? Anlatması güç. Öyle sizin dedim işte. Bu kitapları öyle yerlerde satarlar. Neden mi? İzahı yok. Hemen yanındaki seyyar satıcıda muhakkak gül yağı bulunur. Esans da vardır. Caminin yakınlarında bir yerdedir. Tesbih ve ağızlık da saftır. Büyük şehirlerde de böyle değil midir efendimiz? Onlardan görmüş olsalar gerek. Kimin kimden gördüğü belli değil Oldrik. Caminin yanından geçtiler. Bu cami-i şerifin tamiri için makbuz mukabilinde teberrü kabul edilir. Ne güzel Oldrik. Bağış demeye dili varmıyor. Her zihniyetin bir dili var Oldrik. İşte bizim kitabevi. Çerçeveleri sokaktaki öbür dükkanlardan farklı bir renge boyanmış. İstediğimiz kitapları burada bulabileceğimizi sanıyorum. Yaylı kapıyı iterek geçti. Burnuna hafif küflü ve keskin bir kitap kokusu geldi. Kitapçı dükkanlarının özel bir kokusu vardır Oldrik. Nevi şahsına münhasır derler eskiler. İşte ondan. Kasada duran genç adam başını kaldırdı ve gülümsedi. Taşlı usulü bıyık bırakmış kibar bir adam. Kitapçı olabilir, bu sıfata uygun bir adam. Kitapçıların ve çiçeklerin bazı özellikleri olmalıdır Oldrik. Gelişi güzel insanlar bu mesleklerin içine girmemeli. Kitaplar ve çiçekler özel bir itina isteyen varlıklardır. Ne yazık, bu meslekler de artık olur olmaz kimselerin elinde. Sattıkları ilgileri olmayan kişilerin. Durmadan kitaplara ve çiçeklere eziyet ederler. Onlara nasıl davranılacağını bilmezler. Bana kalırsa bir kitapları koruma derneği kurmalı ve kitaplara kötü muamele edilmesini önlemeli. Herkes bu işi yapamaz. Bazı zalim insanlar binbir itinayla hazırlanan o çiçek gibi kitapları alırlar. Hiçbir koruyucu tabakaya sarmadan, evet olduğu gibi üst üste koyarlar. Sonra kalın ve çirkin bir iple bağlarlar. Zavallı kitapların, özellikle en üstte ve en altta kalanları bu işlem sırasında kurban edilirler. Kapakların üstünde haç biçimi yaralar meydana gelir. Kaba taşıyıcılar da onları oradan oraya fırlatırlar. Lekeler ve buruşukluklar kitapları incitir. Kapaklar, dizgiler, baskılar için gösterilen bunca itinaya yazık olmaz mı? Satıcılar da gelişi güzel dizerler onları, isimlerini bile öğrenmeden. Onlar için en iyi kitap, en çok satılan kitaptır. Müşterinin ne biçim bir insan olduğuna bakmadan, yalnız en çok satılan kitapları överler onlara. Bu adamları bir imtihandan geçirerek yeterlik belgesi verilmeli olurik. Herkes kitap satmamalı. Cahil kitapçıların iyi okuyucuları rahatsız etmelerine izin verilmemeli artık. İyi okuyucu az bulunan ürkek bir kuş gibidir. Kapıdan girer girmez kaçırmamalı onları. Bir zamanlar Selim, Balkanların ve Orta Doğu'nun en hassas okuyucusu olmakla övünürdü. Bu çeşit okuyucular daha kapıdan içeri girer girmez sonsuz bir hürriyet havası duymalıdırlar. Kitapları serbestçe koklayarak başıboş dolaşabilmelidirler. Oysa bu cahil kitapçılar hemen yanına yaklaşır, tüyler ürpertici kitap adları sayarlar. Kendi akıllarınca müşteriye yararlı olmak isterler. Ne gibi bir kitap istediğinizi sorarlar size. Polisiye bir şey mi olsun, yoksa bir aşk romanı mı? Bazı kitapları insanın burnuna sokarak bunların çok tutulduğunu, herkesin satın aldığını söyleyerek baskı yaparlar. Oysa bu okuyucular kaçmak için küçük bir bahaneye bakarlar. Uçup giderler hemen. Bu az bulunur kuşların çekingenliğini hep yanlış yorumlarlar aptal kitapçılar. İşte derler, ne istediğini bilmeyen bir müşteri daha. Aşkın günahlarını sattım gitti. Olmazsa gece kokan cinayeti yuttururum. Bu iyi kitapları uzatmakla zavallılara nasıl hakaret ettiklerini bilmezler. İnsan bazı kitapçıları kapıda görünce onların bekleyişinden korkar, içeri adımını atamaz. Bu adam onlara benzemiyor. Kitaplara bakacağını söyledi. Bu söze karşılık vermezse gerisi kolaydır. Vermedi. Kitapların arasında biraz kaybolalım. En iyisi büyük kitapçılardır. Müşterilerle fazla meşgul olamadıkları için koridorlarda, rafların arasında rahatça dolaşabilirsin. Kasaba kitapçılarında da tükenmiş nice kitabı bulabilirsin. Selim de Oblomov'la böyle bir kitapçıda tanışmış. Çalışmak için gittiği bir taşra şehrinde rastlamış onu. Okuduktan sonra bir hafta kendine gelememiş. O ayrı hikaye. Önce rafları gözleriyle bir taradı. Birinci keşif. Hiçbir sırayı, hiçbir kitabı atlamadan kitap yığınlarını gözden geçirdi. Acele etmeden dolaşıyordu. Bir kitap çekti, sayfalarını karıştırdı. İri harflerle basılmış bir kitap. Bizdeki kitapların çoğu iri harflerle basılıyor Ulrik. Kültür seviyemizi gösteriyor bir iri harfler. Okumayı yeni öğrenen bir millet olduğumuz için iri harfleri tercih ediyoruz. Daha harfleri yeni söktüğümüz için onları satırlar arasında kaybetmekten korkuyoruz. Az gelişmiş harfleri seviyoruz. Geniş aralıklı satırlar, sayfanın kenarlarında büyük boşluklar içimizi serinletiyor. Bütün babalar oğullarına oku da adam ol diyorlar. Gene de kimse okumuyor. Biz adam olmayız Ulrik. Efendim? Faydalı kitapları okuyoruz tabii. Bizim kayınpeder gibi. Ben ne yaptım bugüne kadar? Satın alıp kütüphaneye yığdım. Sonra hepsini geride bıraktım. Hiç olmazsa onları yanıma almama izin verilseydi. Benim gibi kim bilir ne kadar çok insan vardır alır okumaz. Kulaktan dolma Aydın, Turgut, Özben. Artık vaktimiz olacak Ulrik. Selim de şaşırmamış mıydı Oblomov'u bana okuttuğu zaman? Beğendiğimi görünce, gerekli sözleri söylediğimi görünce sevinmemiş miydi? Ben de kitaplarla doğuştan bir akrabalık olduğunu söylememiş miydi? Dur bakalım, bununla daha ne kadar övüneceğiz? Bıktırıncaya kadar. Kimi bıktırıncaya kadar efendimiz? Bilmem. Öyle ya, kimi? Belki seni Ulrik. Biliyorsunuz, ben her seferinde yeni duymuş gibi olurum anlattıklarınızı. Size yakışıyor deme Ulrik. Artık beni kandıramazsın. Bir iki kitabı ayırarak tezgahın üstüne koydum. Boşuna dolaşmıyoruz sayın kitapçı. Endişelenme. Selim'de okuduklarını anlatmak için bitip tükenmez bir heves vardı Ulrik. Farkına varmadan ne kadar çok şey öğrenmişim ondan. İnsan zekasını durmadan değişen görünüşlerine hayrandı. İşte Tolstoy, bunu da alalım. Bu Dostoyevski'ydi. Neden hiç anlaşamamışlar acaba? Tolstoy gibi bir deha neden değerini anlayamamış Dostoyevski'nin? Ben ikisini de anlıyorum. Aynı devirde yaşadıkları halde hiç görüşmemişler, hiç mi merak etmemişler birbirlerini? Nasıl kaçırmışlar bu fırsatı? Bir bilseydiler. Dostoyevski'nin kanında Yahudice bir şey var diyor Tolstoy. Ne yazık. Yazarlar birbirlerini değil de yazmayı seviyorlar galiba efendimiz. Selim sürrealist bir resim göstermişti bana Ulrik. Ressam yakın arkadaşlarını çizmiş, hatıra fotoğrafı gibi bir şey. Bir kısmı oturmuş yere ön tarafta, bir kısmı da arkada ayakta duruyor. Sanki bir mektebi yeni bitirmişler de bahçeye çıkıp resim çektirmişler. Aralarına Dostoyevski'yi de koymuş ressam. Ben de onunla aynı özlemi duyuyorum. Böyle bir fotoğraf çektirmeyi ne kadar isterdim bilsen. Bu adamların bizden uzakta ve ölmüş olmalarına dayanamıyorum. Selim'in ölümüne dayanamadığım gibi. Öldükten sonra insanların bir yerde buluştuklarını söyleyenlere inanmak isterdim. Yaşarken ne sıkıcı ve soluk insanlarla birlikte geçiriyoruz ömrümüzü. Hiç olmazsa öldükten sonra aralarında bulunmaktan zevk alacağımız insanlarla yaşasaydık. Fakat ne garip. Onlar da yaşarken görmek istemiyorlar birbirlerini. Belki öldükten sonra anlarlar. Kavga gürültü eksik olmaz aralarında gene. Elbette olmaz. Önemli olan bu değil. Selim dinleseydi beni gülerdi bu düşüncelerimi. Dedikodularını yapacağın onları oku önce derdi. Selim de yaparmış dedikodu. Ne yapalım? Kendi seviyemizde düşünmedikçe yakınlık duyamıyoruz onlara. Belki de bu yazarları okumaya cesaret edemeyenlere onları böyle basit, günlük olaylar çerçevesinde anlatmanın bir yolu bulunsaydı daha çok okunurdu bu kitaplar. İnsan beyninin böyle farklı güçte olması, birinin yazdığını ötekinin okuyacak kadar bile bir zekaya sahip olmaması çok üzücü. Kelimeleri herkes biliyor. Bilmedikleri de bildiklerinin yardımıyla öğretilebilir onlara. Yalnız bu masum kelimeler bir araya gelince içinden çıkılmaz ağlar örüyorlar. Üstelik kelimeler karşısındaki çaresizliklerini üzülmüyor insanlar. Bu kusurlarını önemsemiyorlar benim gibi. Yalancı çarelerle avunmuyorlar. Onu bunu çekiştirip teselli aramıyorlar. Şu Dickens'ı alalım. Dostoyevski'yi çok etkilediği söyleniyor. Bir dedikodudur gidiyor değil mi Selimciğim? Franz Kafka'yı alalım Ulrich. Bir tereddütün romanı. Böyle bir roman vardı galiba. Bizim eskilerden birinin yazdığı. Eskilerimizi de unutmayalım. İnsandan bahsediyorlar ne de olsa. Fakirlerin kütle romanından haberleri olmadığı için ne yapsınlar? İnsandan, tek insandan bahsetmek gibi modası geçmiş bir yola sapmışlar. Lisedeki edebiyat öğretmeni Ömer Seyfettin'i severdi. Efruz Bey'di galiba. Kendini birdenbire kahraman sanıp sokağa fırlayan. Bu öğretmen ilginç bir adamdı Ulrich. Bize okuma sevgisi aşıladı biraz. Bizlere ne kadar aşılanabilirse o kadar. İşini seven az bulunur öğretmenlerden biriydi. Efruz Bey var işte. Onu da ayıralım. Dikkat ediyorsan itibarlı bir müşteri oluyoruz yavaş yavaş. Duruma çok sevinip de kitap tavsiye etmek gibi bir çılgınlığa kalkışmazsa bulunmaz bir kitapçı. İnsan Göte'yi okumazsa olur mu? Olmaz. Bu adam da hiç kitap satamıyor galiba. Her çeşit kitap var. Bilirsin, bizde biten bir kitabın yerine yenisi konmaz. O kitap çabuk bitmemişse tabii. Biraz dedikodu yapalım gene. Bu Göte'yi de Beethoven hiç sevmezmiş. Burada Göte kazanıyor. Çünkü öbürü müzisyen, o anlamaz. Beethoven da kızmış. 9. senfoniye Schiller'in şiirini koymuş. Malum haliniz Schiller'le Göte'nin arası biraz şekerrenk. Zaten Beethoven Göte'ye parkta imparatora selam verdi diye içerliyor. Anlayamadım efendimiz. Yani Beethoven'ın arası iyi değil mi imparatorla? Ne aptal şeysin Ulrich. Ondan değil, sosyal meseleler bakımından canım. Sosyal bakımdan bilinçlenmiş her adamın evinde bu nedenle 9. senfoni bulunur. Yalnız bu Göte hakkında çok iyi şeyler duydum. Biraz aklınız karışacak galiba efendimiz. Bilmem ki, karışsın Ulrich. Bugüne kadar boş bir kağıt gibi temiz kaldı. İyi koruduk uzun süre. Biraz da zorlansın, saflığını kaybetsin biraz. Aklımız maceralardan korkmasın biraz. Ne demek biraz? Hiç korkmasın. Hiç yorulmadan mı ölelim istiyorsun? Sonra Oblomov gibi erken ölürüz. İyiyi kötüden ayırmasını öğrenmek istiyorum. Uğraştı da beceremedi desinler. Biraz heyecanlanıyorum. Bilmediğim, görmediğim hayallerin baskısını hissediyorum efendimiz. Sizin için korkuyorum. Belki çok önceden hazırlığa girişmeliydiniz efendimiz. Gülünç olurum diye mi korkuyorsun Ulrich? Zarar yok. Gülünç olalım. Bir yere varalım da ne olursak olalım. İyi aklıma getirdin Ulrich. Don Kişot'u da almalıyız. Çok iyi niyetli bir ihtiyardır. Aklın macerası önemli Ulrich. Ben de okumadığım kitaplardan en iyi anlayan insanım bu dünyada. Biraz da kağıt almak istemez misiniz efendimiz? Kağıt mı? Ne kağıdı? Kağıt efendimiz yazmak için. Ne yazmak için? Benim büyük ve mustarip bir ruhum yok ki Ulrich. Ben 12. dereceden resmi bir Türk vatandaşıyım. Törelerime bağlıyım. Yazamam ben. Ben fakir bir Turgut'um. Turgutların en önemsizi. Şimdiye kadar yaptırdığım bütün tahliller normal çıktı. Böyle bir şeye rastlanmadı. Ben düz bir çizgi üzerinde sürüp giden yaşantımın bazı beklenmedik olaylar, bunlara olay demek de fazla iyimserlik olur, nedeniyle küçük titreşimler göstermesi üzerine aslında çok zayıf olan bağlarımı kopararak buna koparmak dersen fazla kötümserlik olur. Süresi ve sonu belirsiz bir atılışa, benden başka kimsenin farkına varmayacağı bir kavgaya sürüklenmeye karar vermek için elindeki imkanlarla düşünmeye çalışan bir macera heveslisi, bir karınca, bir ne bileyim böyle şartlar altında herkesin aptallık sayacağı bir teşebbüsün basit bir noktasıyım. Beni ileride kimse tarihe sormayacak. Belki bir soran bulunur efendimiz. Belki günün birinde kendini gene sizin gibi önemsiz sayan biri çağınızı merak eder, bütün belgeleri karıştırır. Bugünden kalan her şeyi araştırmaya kalkışır. Sayısız belge inceler. Bugünün özellikleri hakkında sayısız bilgi edinir. Gene de sonunda bakarsınız bir eksiklik duygusu kalır içinde. Size benzediği için. Sizin gibi yani kendi gibi birinin ne düşünmüş ne duymuş olduğunu, nasıl bir insan olarak yaşadığını merak eder bakarsınız. Saçma. Benim gibi bir adamsa bu sayın araştırmacı, benim gibi bir adamın arkasından belge gibi bir soğukluk bırakmayacağını da bilir. Böyle bir davranıştan hırs duyacağını bilir. Bunu çok konuştuk. Artık bırakalım Ulrich. Bu sayın incelemeciye sıra gelinceye kadar eleştiri kargaları cesedimi didik didik mi etsin istiyorsun? Bu belgeye ondan başka önem verecek biri çıkmayacaktır ki efendimiz. Ne bugün, ne yarın, ne de bu adam sizi buluncaya kadar kimse sizi rahatsız etmeyecektir. Herkes kendi başının çaresine baksın Ulrich. Size de yardım eden olmadım efendimiz. Aynı şey değil Ulrich. Ben kendim bulup çıkardım bir sürü karmaşıklığın içinden onları Ulrich. Bu adam da öyle yapacak efendimiz. Yalnız bu karmaşıklıkların içinde sizden de bir şey bulunmalı. Ben de öyle karışık yazarım ki hiçbir kelimesini anlamaz. Beni olduğumun tam tersi olarak değerlendirir. Ben de içimden ne kadar sevinirim. Ne anlamsız bir araştırma. Ben böyle adamları sevmem Ulrich. Sizin gibi bir adam efendimiz. Ben benim gibi olanlardan hiç hoşlanmamışımdır. Ne sıkıcı bir karşılaşma olurdu. Bu kadar şiddetle karşı koymanızdan bu düşüncenin size çok yabancı gelmediği kanısındayım efendimiz. Öztürkçe konuşan bir Ulrich. Seni gülünç buluyorum. Yeter artık. Bu konuşmayı çok uzattık. Kitapçı fark edecek. Masanın üstüne bir gorki daha koyun efendimiz. Ağzı kapanır. Adamın ağzını açtığı yok Odrik. Kağıt dalın biraz. Kitapçı sevinir. Yeni bir yazar doğuyor diye mi? Beni kandıramazsın Odrik. Gülünç olurum sonra. Biraz önce gülünç olmayı göze alan ve bu nedenle rahmetli Don Kişot'u örnek veren siz değil miydiniz? Kitaplar senin terbiyeni bozuyor Odrik. Buradan bir an önce çıkmalıyız. Ayrıca bütün kitap kurtlarımızı burada dökmeliyim. Çok para harcamalıyım birden. Sevgili ailemizden gizli biriktirdiğimiz paralarımızı da çabuk bitirmeliyim. Bir organımızı kaybetmiş gibi oluruz. Henüz yerini nasıl dolduracağımızı bilemediğimiz bir organ bu para denen şey. Bu parayı kimse bilmediği halde gene de bankadan çekerken heyecanlandım Odrik. Oysa bu çok gizli bir hesabımızdı. Küçük hesaplar diyeceksin belki. Henüz o kadar cesur değilim belki. Seni de nasıl gizledim uzun süre. Başlamak için böyle gizli hesaplara ihtiyacım vardı. Kitapları camlı tezgahın üstüne yığdım. Kitapçı da kitapçılarda bulunmayan bir içgüdüyle belki bu adamla fazla konuşmamak gerektiğini sezmişti. Adam kitapların parasını hesapladıktan sonra Turgut bir pakette kağıt istedi. Bir kelime söylemek yok Odrik. Peki efendimiz. Kitapları sardırmadı. Kitapçı ile birlikte onları arabaya taşıdılar. Arka kanepenin üstüne yığdılar. Turgut adama bir açıklama yapmış olmak için uzun bir yolculuğa çıktığını, bu yolculuğu ne kadar süreceğini bilmediği için yolda okumak üzere bu kitapları aldığını söyledi. Bir inceleme yapması gerekiyordu. Bütün ülkeyi dolaşacaktı. Adamı konuşturmamak için bu incelemenin antropomorfolojik olduğunu söyledi. Anadolu'nun sosyomorfolojik değil de antropomorfolojik bir incelemeye konu olmasını üniversitede bazı arkadaşları eleştirmişlerdi. Fakat Turgut haklı olduğu kanısındaydı. Kitapçı da böyle kültürlü bir insanla görüşüp ona kitap sattığı için sevindiğini söyledi. Turgut gibi bu kasabaya gelip kazı yapan birçok genç tanımıştı. Turgut şimdilik yer üstündeki bulgularla yetineceğini, olmazsa yer altına dineceğini açıkladı. Kitapçı da kazı yapacaksa muhakkak bu kasabaya uğramasını tavsiye etti. Almanlar bile en çok burasını beğeniyorlardı. Turgut giderken adama el salladı. Allah'a ısmarladık bizim kitapçı. Kasabayı hızla geride bıraktı. Güneş yükselmişti. Yağmur tabiata bir dirilik getirmişti. Otlar üstlerindeki yağmur sularını silkeleyerek gövdelerini dikleştiriyorlar, güneşe doğru uzanıyorlardı. Tabiatın sürekliliğini bozan asfalt yol üzerinde suların pırıltısı yavaş yavaş kayboluyordu. Tabiatın bitip tükenmek bilmeyen hareketini görmek için tembel gözlere ihtiyaç var diye düşündü. Arabayı yavaşlattı. Deniz kaybolmuştu. Yolun altında ince bir su kıvrılarak akıyor, ileride ağaçların arasında kayboluyordu. Eski yoldan kalmış bir kilometre taşının yanından ayrılan bir yolun başında bir tabelanın üstünde bir köy adı vardı. Bu toprak yola saptı ve yolun yanından yavaşça tarlalara inerek suyun ağaçlar arasında kaybolduğu yere geldi. Durdu. Arabadan çıktı. Portatif iskemlesini çıkardı. Arka kanepeden Don Kişot'u aldı, iskemleye oturdu. Sırtını arabaya dayadı, okumaya başladı.